Pembe incili kaftan. Büyük kubbeli serin divan bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor, sincabi bahar ziyaları çinilerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek şiltelere diz çökmüş yorgun vezirler önlerindeki alnı renkli nakışlarına bakıyorlar. Uzun beyaz sakalını zayıf eliyle tutan ihtiyar sadrazamın sönük gözleri gayet uzak, gayet karanlık şeyler düşünüyor gibi mevcut olmayan noktalara dalıyordu. "Cesur bir adam lazım paşalar," dedi. "Biz onun sırmalara, altınlara, elmaslara gark ederek gönderdiği elçisine padişahımızın elini öptürmedik. Ancak dizini öpmesine müsaade ettik. Şüphesiz o da mukabele etmeye kalkacak. Şüphesiz, hiç şüphesiz, mutlaka." Kubbe altı vezirlerinin tamamıyla kendi fikrinde olduğunu anlayan sadrazam düşündüğünü daha açık söyledi. "O halde bizden elçi gidecek adamın çok cesur olması lazım. Öyle bir adam ki ölümden korkmasın. Devletin şanına dokunacak hareketlere karşı koysun. Ölüm korkusu ile uğrayacağı hakaretlere boyun eğmesin." "Evet, hay hay, çok doğru." Sadrazam sakalından çektiği elini dizine dayadı. Doğruldu, başını kaldırdı. Parlak tuğları ürperen vezirlere ayrı ayrı baktı. "Hadi öyleyse, bir cesur adam bulun," dedi. "Hacegan'dan, Enderun'dan, Divan'dan benim aklıma böyle gözü pek bir adam gelmiyor. Siz de düşünün bakalım." Sufu sulhperver ki sakin padişahın koca devletine sessiz küçük bir dimağı olan Divan düşünmeye başladı. "Bu elçi 7 sene sonra takdirin Yavuz namındaki Yaman sillesiyle her gururunun, her cinayetinin cezasının bir anda gören İsmail Safevi'ye gönderilecekti. Şehzadeliğine ata binmekten, cirit oynamaktan, silah kullanmaktan ziyade kitapla geçiren Beyazıddin Veli'nin tabiatı son derece halimdi. Yalnız şiiri, hikmeti, tasavvufu sever, mübareden, mücadeleden nefret ederdi. Vezirler sevgili padişahlarının sükununu bozmamayı en büyük vazifeleri sanırlardı. Bununla beraber hudutlarda yine kavganın arkası alınamıyordu. Bosna, Eflak, Karaman, Belgrad, Transilvanya, Hırvatistan, Venedik seferleri birbirini takip ediyor. Modon, Koron, Zonkio, Santa Mavro fetholunuyordu. Sanki İstanbul Fatihi'nin azmiyle dehası tahta geçer geçmez babasının heykelini gölgesi yere düşüyor diye kırdırıp sevaba girmeye kalkan Zahid Halifi'nin zamanında da sönmüyor, sönmez bir alev, ezeli bir ruh gibi yaşıyordu. Rahat istendikçe gayile gayile üstüne çıkıyordu. Hele şark kan içinde, ateş zulüm içinde kıvranıyordu. Yıkılan, sönen Akkoyunlu Hanedanı'nın enkazı üstünde İsmail serseri bir saltanat kurmuştu. Geçtiği yerlerde dikili ağaç bırakmayan babasıyla büyük babası Cüneyd'in intikamını aldığı için delice bir gurura kapılan bu kudurmuş şah, akla gelmedik canavarlarla sağına soluna saldırıyordu. Kendine iltica eden tarafları bile çağırdığı ziyafette yemekmiş gibi kaynattırdığı büyük kazanlarda atıp söğüş yapan mağlup ettiği Özbek padişahın kafasıyla şarap içen bu gaddar şah, dünyada hakikatten eşi görülmemiş bir zalimdi. Beyazıt Divan'ın edip sakin Haluk dindar vezirleri onun vahşetlerini hatırlamaya tahammül edemezlerdi. Bu zalim bir gün mutlaka bizim hududumuza da tecavüz edecek, Şark eyaletlerini zapta kalkacaktı. Bunu herkes biliyordu. Geçen yıl Zülkadriye hakimi Aloy Devlet'ten nikahla kızını istemiştim. Ölüt Devle kızını vermedi. İsmail uğradığı bu ret hakaretinden hiddetlendi. İntikam için padişahın toprağından geçti. Müdafaasız Zülkadiye arazisine girdi. Diyarbakır Harput kalelerini aldı. Sarp bir dağa çakan Alaaddin Devli'nin oğlu ile iki torunu eline esir düştü. Şeyh İsmail bu zavallıları ateşte kızartıp kebap ettirdi. Etlerini kuzu gibi yedi. Böyle bir vahşet şartta yeni duyuluyordum. Cenk istemeyen padişah Ankara'ya Yahya Paşa kumandasında bir ordu göndermekten başka bir şey yapmadı. Bu şah zalim olduğu kadar da kurnazdı. Osmanlı toprağına geçtiği için özür diliyor, birbiri arkasına elçiler gönderiyordu. O vakit Trabzon valisi bulunan Şehzade Yavuz, babası gibi sabredememiş, Tebriz hududunu geçmiş Bayburt'a, Erzincan'a kadar her tarafı talan etmiş, hatta Şah'ın kardeşi İbrahim'i esir almıştı. İsmail'in elçisi şimdi bu tecavüzden de şikayet ediyor. Osmanlı toprağına son akınlarının padişahın devletine karşı değil, sırf Alaaddin Devle aleyhine olduğunu tekrarlıyordu. İşte divanda bu kurnaz, bu zalim gaddar türediye gönderilecek münasip bir elçi bulunamıyordu. Çünkü kendini Osmanlı halkını ile bir tutan, hatta bütün şartlı cihangirlik kuran bu serseri, karşısında devleti temsil edecek adama karşı şüphesiz birçok münasebetsizlikler edecek, münasebetsizliklerine mukabele edene ihtimal kazığa vuracak, derisini yüzecek, akla gelmedik kaba bir vahşetle öldürecekti. Sadrazamın sağındaki demirden beri bir mezar taşı gibi hareketsiz duran kırmızı tuğlu kavuk yerinden oynadı, yavaş yavaş sola döndü. Ben tam bu elçiliğe münasip bir adam biliyorum dedi. Babası benim yoldaşımdı ama devlet memuriyeti kabul etmez. Kim? Muhsin Çelebi. Sadrazam bu adamı tanımıyordu, sordu. Burada mı oturuyor? Evet. Ne iş yapıyor? Biraz zengindir. Vaktini okumakla geçirir. Tanımazsınız efendim. Hiç büyüklerle ülfet etmez, ikbal istemez. Neye? Bilmem ama belki zevali diye. Tuhaf. Fakat çok cesurdur. Doğrudan ayrılmaz, ölümden çekinmez. Birçok defa gaza etmiştir. Yüzünde kılıç yaraları vardır. Bize elçi olmaz mı? Bilmem. Bir kere kendisini görsek? Bilmem. Çağırınca ayağınıza gelir mi? Nasıl gelmez? Gelmez işte. Dünyaya minneti yoktur. Şahla Geda nazarında biridir. Devletini sevmez mi? Sever sanırım. O halde biz de kendimiz için değil, devletine hizmet için çağırıyoruz. Tecrübe buyurun efendim. Sadrazam o akşam kötürdü aslında Muhsin Çelebi'nin Üsküdar'daki evine gönderdi. Devlete, millete dair bir maslahat için kendisiyle konuşacağını yarın mutlaka tereddüt etmeyip gelmesini yazıyordu. Sabah namazından sonra sarayının selamlığında Hint kumaşından ağır perdeli küçük loş bir odada katibinin bıraktığı kağıtları okurken sadrazama Muhsin Çelebi'nin geldiğini haber verdiler. Getirin buraya dedi. 2 dakika geçmeden odanın sedef kakmalı ceviz kapısından pala bıyıklı iri Levent Şen bir adam girdi. İnce siyah kaşlarının altında iri gözleri parlıyordu. Belindeki silahlık boştu. Bütün kullarının tekapüsüne, secdesine alışan sadrazam bir an eteğine kapanılmasını bekledi. Oturduğu mor çuha kaplı sedirin daima öpülen ağır sırma çağındaki yumağın altından içi boş küçük bir kafa gibi şaşkın duruyordu. Sadrazam söyleyecek bir şey bulamadı. Böyle göğsü ileride kabarık, başı yukarı kalkık bir adamı ömründe ilk defa görüyordu. Kubbe vezirleri bile huzurunda iki büklüm dururlardı. Muhsin Çelebi gayet tabii bir sesle sordu. Beni istemişsiniz, ne söyleyeceksiniz efendim? Buyurunuz efendim. Buyur oğlum, şöyle bir otur da. Muhsin Çelebi çekinmeden, sıkılmadan, ezilip büzülmeden gayet tabii bir hareketle kendine gösterilen şilteye oturdu. Sadrazam hala ellerinde tuttuğu kıvrık kağıtlara bakarak içinden "Ne biçim adam, acaba deli mi?" diyordu. Halbuki hayır, bu Çelebi gayet akıllı bir insandı. Merde namerde muhtaç olmayacak kadar bir serveti vardı. Çamlıca Ormanı'nın arkasındaki büyük mandıra ile büyük çiftliğini işletin namusuyla yaşar, kimseye eyvallah etmezdi. Fukaraya, zayıflara, gariplere bakar, sofrasında hiç misafir eksik olmazdı. Dindardı ama mutaassıp değildi. Din, millet, padişah aşkını kalbinde duyanlardandı. Devletinin büyüklüğünü, kutsiliğini anlardı. Yegane mefkûresi Allah'tan başka kimseye secde etmemek, kula kul olmamaktı. İlmi kemali herkesçe malumdu. İbni Kemal ondan bahsederken "beni okutur" derdi. Şairdi, lakin ömründe daha bir kaside yazmamıştı. Hatta böyle metiyeleri okumazdı bile. Yaşı 40'ı geçiyordu. Önüne açılan ikbal yollarından daha hiçbirine sapmamıştı. Bu altın kaldırımlı, mina çiçekli, cenneti andıran nurani yolların nihayetinde daima kirli bir etek mihrabı bulunduğunu bilirdi. İnsanlık onun nazarında çok yüksek, çok büyüktü. İnsan arzın üzerinde Allah'ın bir halifiydi. Allah insanı kendi ahlakına vermek istemişti. İnsan her mevcudun fevkindeydi. Kuyruğunu sallaya sallaya efendisinin pabuçlarını yalayan köpeğe tavasmuz pek yakışırdı ama insana Muhsin Çelebi her türlü zilleti hazmederek İkbal tepelerinde iki büklüm tırmadan maskara arislerden, izzet-i nefissiz kölelerden, zahifeler gibi yerlerde sürünen mülevves esirlerden nefret ederdi. Hatta bunları görmemek için merdümgiriz olmuştu. Yalnızca muharebe zamanları Güraba bölüklerinde kumandanlık için meydana çıkardı. Huzurda serbest tabi oturuşu sadrazamı çok şaşırttı ama kızdırmadı. "Beni Tebriz'e bir elçi göndermek istiyoruz. Tarafımızdan sen gider misin oğlum?" "Ben mi?" "Evet." "Ne münasebet. Aradığımız gibi bir adam bulamıyoruz da. Ben şimdiye kadar devlet mansubuna girmedim." "Niçin girmedim?" Muhsin Çelebi biraz durdu. Yutkunlu gülümsedi. "Çünkü ben boyun eğmem, el etek öpmem." dedi. Halbuki zamanın devletleri mevkilerinde hep boyun eğip, el etek hatta ayak öpüp bin türlü tavasmusla, riya ile, tekapu ile çıktıklarından etraflarını daima hep bu zelil mazilerini, çirkin hareketlerini tekrarlayanları toplarlar. Gözdeleri, nedimleri himaye ettikleri hep deni riyakarlar, ahlaksız müdahinler, namussuz maskaralar, haysiyetsiz dal kavuklardı. Mert, doğru izzeti nefis sahibi, hür, vicdanın sesine kulak veren bir adam gördüler mi hemen garez olur, mahvına çalışırlar. "Yedik Ahmet Paşa niçin hançerlendi paşam?" Sadrazam yavaşça dişlerini sıktı, gözlerini süzdü. Tuttuğu kağıdı buruşturdu, hiddetlenemiyordu. Ama hiddetlendiği zamanlarda olduğu gibi yanaklarına bir titreme geldi. Vezirken değil, hatta daha beyler beyiyken bile karşısında akranlardan kimse böyle dümdüz laf söyleyememişti. Tekrar "acaba deli mi?" diye düşündü. Deli değilse bu ne küstahlıktı? Bu derece küstahlık nizamı aleme muhalif değil miydi? Gözlerini daha beter süzdü. İçinde "şunun başına vurdursam" dedi. Kapıcılara bağırmak için ağzını açacaktı. Ansızın vicdanın neresi olduğu bilinmeyen bir yerinden gelen derin sesini işitti. "İşte sen de tavas bu riya tekapı yollarından yükselenler gibi serbest düz bir lafı çekemiyorsun. Sen de karşında mert bir insan değil, ayaklarını yalayan bir köpek, zilletinin altında iki kat olmuş bir maskara, bir rezil istiyorsun. Süzgün gözlerini açtı. Avucunda sıktığı kağıdı yanına koydu. Tekrar Muhsin Çelebi'ye baktı. Ortasında geniş bir kılıç yarasının izi parlayan yüksek alnı, al yanakları, yeni tıraşlı beyaz kalın boynu, biraz büyüyecek eğri burnu, ince sarığı, tıpkı Şehname sahifelerinde görülen eski kahramanların resimlerine benziyordu. Evet, bu alnında yarası görülen kılıcın yere düşüremediği canlı bir kahramandı. İnsaflı sadrazam, vicdanın ruhuna akseden sesini gururun karanlığıyla boğmadı. Tam bizim aradığımız adam işte, dedi. Bu kadar pervasız bir adam devletine, milletine yapılacak hakareti de çekemez. Ölümden korkarak göreceği hakaretlere eyvallah diyemezdi. Kavuğunu hafifçe salladı. Seni Tebriz'e elçi göndereceğiz. Muhsin Çelebi sordu. Katınızda bu kadar nişancılar, katipler, hocalar var. Niçin onlardan intihar etmiyorsunuz? Sen Şah İsmail denen habisin kim olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Devletini seviyor musun? Seviyorum. Hakim Sarrazam doğruldu. Arkasını dayandı. Pekala öyleyse, dedi. Bu habis elçiye zeval yok kaidesini kabul etmez. Bizimle rekabet davasındadır. Er meydanında hakkımızda yapamadıklarını bizim gönderdiğimiz elçiye yapmak ister. İhtimal işkenceyle idam eder. Çünkü Allah'tan korkusu yoktur. Halbuki elçimize yapılacak hakaret devletimize demektir. Bize öyle bir adam lazım ki hakaret görünce başından korkmasın. Bu hakareti aynıyla o habise iade etsin. Devletini seversen sen bu fedakarlığı kabul edeceksin. Muhsin Çelebi hiç düşünmedi. Ettim efendim, fakat bir şartla, dedi. Ne gibi? Madem ki bu bir fedakarlıktır, fedakarlık ücretli olmaz. Hasfi olur. Devlete karşı ücretle yapılacak bir fedakarlık ne olursa olsun hakikati şahsi bir kazançtan başka bir şey değildir. Ben maaş, mansıp, ücret filan istemem. Mahre olarak bu hizmeti görürüm, şartım budur. Fakat oğlum, bu nasıl olur? Onun elçisi gayet ağır giyinmişti. Atları, hademeleri mükemmeldi. Bizim elçimizin atları, hademeleri, esvabı daha muhteşem, daha ağır olmak icap eder. Bunlar için mutlaka hazineden sana birkaç bin altın vereceğiz. Muhsin Çelebi döndü, önüne baktı, sonra başını kaldırdı. Hayır, dedi, hazineden bir pul almam. İcap eden muhteşem takımlı atları, süslü hademeleri ben kendi paramla düzeceğim. Hatta sadrazam gözlerini açtı. Hatta sırtıma Şah İsmail'in ömründe görmediği ağır bir şey giyeceğim. Ne giyeceksin? Sırma Keşturoğlu'ndaki Dibası Hint'ten, Hacı Venedik'ten gelme pembe incili kaftanı alacağım. Ne? O kadar parayı nerede bulacaksın oğlum? Sadrazamın şaşmaya hakkı vardı. Bir ay evvel tamamlanan, üzeri en nadir pembe incilerle işlemeli bu kaftanın namını İstanbul'da duymayan yoktu. Vezirler, elçiler padişaha hediye etmek için Toroğlu'na müracaat ettikçe o fiyatını artırıyordu. Muhsin Çelebi bu meşhur kaftanı nasıl alacağını anlattı. Çiftliğimle mandıramı, evimi rehine vereceğim, tüccarlardan 10.000 altın borç toplayacağım, 2.000 altın atlarla hademelere sarf edeceğim, geriye kalan 8.000 altına da bu kaftanı alacağım. Sarrazam bu hareketi makul bulmadı. Geldikten sonra bu kaftan senin işine yaramaz. Yalnız bir debdebe aletidir. Mallarını elinden çıkaracaksın, fakir düşeceksin. Hayır, 8 bin altına alacağım kaftanı 6 ay sonra Toroğlu benden 7 bin altına geri alır. 7 bin altına ben çiftliğimi rehineden kurtarırım, geri kalan borçlarını ödeyemezsem varsın babamın yadigar bıraktığı mandaram devlete feda olsun. Devletten hep alınmaz ya, biraz da verilir. Muhsin Çelebi ile konuştukça Sadrazam'ın hayreti büyüyordu. Kalbi rahatladı. İşte küstah türedi bir hükümdara haddini bildirmek için gönderilecek tam bir adam bulunmuştum. Gülüyor, ağır kabuğunu sallıyordu. Divanın nazik, korkak, hesapçı çelebileri canlarıyla mallarını çok severlerdi. Bunlardan biri elçi gönderilse devletin haysiyetinden ziyade alacağı ihsanı düşünerek hakkında reva görülen her ara hakareti kabul edecektim. Sarraza Muhsin Çelebi'yi yemeğe de alıkoymak istedim. Muvaffak olmadı. Giderken onu ta sofraya kadar teşhir etti. 6 ay içinde Muhsin Çelebi büyük çiftliğini, mandırasını, evini, dükkanını, bahçesini, bostanını rehine koydu. Tüccarlardan para topladı. Atlarını, hademelerini düzdü. Bunların hepsi hakikaten emsali görülmedik derecede muhteşemdi. Dönüşte 7 bin liraya iade etmek şartıyla Toroğlu'ndan meşhur pembe incili kaftanı da aldı. Genç karısıyla iki küçük çocuğunu akrabasından birinin evine bıraktı. 6 aylık nafakalarını ellerine verdi. Sonra padişahın namesini koynuna koyarak yola düzüldü. Konak konak ilerledikçe bu yeni elçinin debdebesi, Fırat'ı hele İncil'i kaftanının şöhreti bütün Anadolu'dan geçerek Şeyh İsmail'in diyarına taşıyordu. Muhsin Çelebi bir gün Tebriz Kalesi'ne büyük bir ihtişamla girdi. Bu küçük payitahtın süsse, darata, renge, ziynete meftun halkı İstanbul elçisinin kaftanını görünce şaşırdılar. Şehir, saray, bütün encümenler kaftanın hikayesiyle doldu. Şeyh İsmail pembe inciyi yalnız masallarda işitmiş, daha nasıl şey olduğunu görmemiştim. Kendisinin daha görmediği şeye sahip olan bu zengin elçiye karşı nefsinde derin bir garez duydu. Onu hakareti altında ezmeye karar verdi. Huzuruna kabul etmezden evvel tahtının arkasına cellatlarını hazırlattı. Tahtın önündeki dibaş şilteleri, ipek seccadelerini kaldırttı. Sağında vezirleri, solunda muharipleri duruyorlardı. Muhsin Çelebi, geniş somaki kemerli açık kapıdan serbest adımlarla girdi. Yürüdü. Başı her vakitki gibi yukarıda, göğsü her vakitki gibi ilerideydi. Koynundan çıkardığı nane-i Hünayun'unu öptü. Başına koydu. Sonra altın tahtın üstüne allı yeşil yeşilli, mavili, morlu ipek yığınlarına sarılmış, sırmalarla, tuğlarla, sancaklarla bağlanmış gibi garip bir yırtıcı kuş sükunetiyle tüneyen şahı uzattı. Ayağı öpülmeyen şah gazabından sapsarı kesildi. Gözlerinin beyazları kayboldu. Nameyi aldı. Muhsin Çelebi önünden çekilince şöyle bir etrafına baktı. Oturacak bir şey yoktu. Gülümsedi. İçinden benim mecburen ayakta hürmet vaziyetinde tutmak istiyorlar galiba dedim. Bir an düşündü. Bu hakarete nasıl mukabele etmeliydim? Hemen sırtından pembe incili kaftanı çıkardı. Tahtın önüne yere serdi. Şah İsmail, vezirleri, kumandanları aptallaşmışlar, hayretle bakıyorlardı. Sonra bu kıymetli kaftanın üzerine bağdaş kurdu. İnce dev ejderha resimlerinin nakşolunmuş sivri kubbeyi, yaldızlı kemerleri çınlatan gür sedasıyla namesini verdiğim büyük padişahım Oğuz Karahan neslindendir diye haykırdı. Dünya yaratıldığından beri onun ecdadından kimse kul olmamıştır. Hepsi padişah, hepsi hakandır. Ecdadı hilkatten itibaren hükümdar olan bir padişahın elçisi, hiçbir ecnevi padişah karşısında divan durmaz. Çünkü kendi padişahı kadar dünyada asil bir padişah yoktur. Çünkü Muhsin Çelebi kaba Türkçe nutkunu bağırdıkça Farisi bilinmeyen şah kızarıyor, sararıyor, morarıyor. Elinde heyecandan açamadığı name tir tir titriyordu. Tahtının arkasındaki cellatlar kılıçlarını çekmişlerdi. Muhsin Çelebi bağırdı, çağırdı. Mükarripler, vezirler, cellatlar, muharipler hükümdarlarının sabrına, tahammülüne şaşıyorlardı. Hatta içlerinden birkaçı mırıldanmaya başladı. Muhsin Çelebi sözünü bitirince müsaade filan istemedi. Kalktı, kapıya doğru yürüdü. Şah İsmail donmuş, taş kesilmişti. Çaldıran'da kırılacak gururu bugün bu tek Türk'ün ateş nazarları altında erimişti. Muhsin Çelebi dışarı çıkarken kendi gibi hayretten donan nedimlerine şunun kaftanını veriniz dedi. Muhariplerden biri koştu. Tahtın önünde serili kaftanı topladı. Türk elçisine yetişti. Buyurun, kaftanınızı unutuyorsunuz. Muhsin Çelebi durdu, güldü. Çıktığı kapıya doğru dönerek şahın işiteceği yüksek bir sesle, "Hayır, unutmuyorum. Onu size bırakıyorum. Sarayınızda büyük bir padişah elçisine oturtacak seccadeniz, şilteniz yok. Hem bir Türk gemisi serdiği şeyi bir daha arkasına koymaz. Bunu bilmiyor musunuz?" dedi. Geçtiği yollardan gece gündüz dört nala döndü. Üsküdar'a girdiği zaman Muhsin Çelebi'nin cebinde tek bir akçe kalmamıştı. Süslü ademelerine dedi ki, "Evlatlarım, bindiğiniz atları, haşaları, takımları, üstünüzdeki esvapları, belinizdeki mürassa hançerleri size bağışlıyorum. Bana hakkınızı helal ediyor musunuz?" "Ediyoruz, ediyoruz. Anamızın ak sütü gibi." Cevabını alınca onları başından savdı. Geniş bir nefes aldı. Evine uğramadan deniz kıyısına koştu. Bir kayığa atladı. Sadrazamın konağına gitti. Name-i Şah'a verdiğini, hiçbir hakarete uğramadığını, Şah'ın müsaadesine tenezzül etmeden habersizce kalkıp İstanbul'a döndüğünü söyledi. Zaten sadrazam onun vazifesini hakkıyla ifa edeceğinden son derece emindi. Yollara, derebeylerine, aşiretlere dair bazı şeyler sordu. Çelebi kalkıp çekileceği zaman, "Ben satın almak istiyorum oğlum. Kaftanın burada mı?" dedim. "Hayır, getirmedim. Acemistan'da mı sattın?" "Hayır, satmadım." "Çaldırdın mı?" "Hayır." "Ya ne yaptın?" "Hiç." Sarrazam ısrar etti. Tekrar tekrar sordu. Kaftanın ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Muhsin Çelebi yaptığı ile iftihar edecek kadar küçük ruhlu değildi. O akşam Üsküdar'a döndü. Ertesi günü 7.000 altına geri almak için kendisini bulan Sırmakeş Toroğlu'na da kaftanın ne yaptığını söylemedi. Meraklı İstanbul'da hiç kimse meşhur pembe incili kaftanın nasıl, nerede, niçin bırakıldığını öğrenemedi. Tebriz Sarayı'ndaki macera tarihin karanlığına karıştı, sır oldu. Fakat eski zengin Muhsin Çelebi bu kaftan için girdiği borçları verip çiftliğini, mandırasını, iratlarını rehinden kurtaramadı. Elçilikten yer diğer kalanatıyla mürassa takımını satıp Kuzguncuk'ta mini mini bir bahçe aldı. Onu ekip biçti, çoluğunun çocuğunun ekmeğini çıkardı. Ölünceye kadar Üsküdar pazarında sebzevatçılık etti. Pek fakir, pek acı, pek mahrum bir hayat geçirdi. Ama yine ne kimseye boyun eğdi ne de bütün servetini bir anda yere atmakla gösterdiği fedakarlığa dair gevezelikler yaparak boşu boşuna pohpohlandı.